Ayrım 11.
Safi 179. Kopenhag kriterleri de bu toplumsal felsefe üzerine kurulmuştur. Yani içeridekilerin, yani tam üyelerin toplumsal hakları, refahları ve bireysel özgürlükleri. AB dışında bir ülke, örneğin Türkiye, toplumsal hakların kullanılmadığı bir konumdadır. Geniş halk kitlelerinin refahı dışarıya karşı korunamamaktadır. Dışarıdakiler dayatmalar ile bunu engelliyorlar. Çok uluslu şirketler iç pazarda egemen olarak işçi, çiftçi, memur, ulusal sanayici aleyhine faaliyet göstermektedir. İçki, tütün, gıda, tekstil, beyazlar, elektronik sanayilerin son 10 yılını inceleyen bir uzman durumu net olarak görebilir. Türkiye'de AB ile kurulan iktisadi ve ticari altyapı Türkiye aleyhine, AB lehine çalışan tek yanlı bir düzenlemedir. Türkiye'de toplumsal hakların çalıştırılmasını ve toplumsal refahın sağlanmasını engellemektedir. Gümrük Birliği sonrası bu fiilen yaşandı. O zaman esas mesele dışarıdaki ülkede, örneğin Türkiye'de toplumsal haklar engellenirken bireysel haklar öne çıkarılıyor. Terazinin sosyal haklar bölümü aşağıda tutulmak için. Bu aslında küreselleşme olgusunun silahıdır. Çuş ve Batı'nın büyükleri az gelişmiş ülkelerde toplumsal ve ulusal politikaların ve hakların önünü kesmek için bireysel hakları mikro birimler olarak toplumsal haklar yerine yerleştirmek için sivil toplum örgütlerini öne çıkarırlar. Türkiye bu tuzağın içine çekilmiş bulunuyor. Çünkü gerçek demokrasi bireysel özgürlükler ve toplumsal haklar arasındaki dengeye dayanır. Biri yoksa diğeri kullanılamaz. Fişek ve tüfek gibi. Boş tüfekle ateş edilmez. Paylaşım kavgası Batı içinde de var. Ancak Batı 25 bin dolarlık kişi başına yıllık geliriyle geniş bir orta sınıfa dayanabiliyor. Gelir bölüşümü bozuk da olsa gelirin yüksekliği nispi olarak fazla bir sosyal sorun yaratmıyor. Avrupa'da, Kanada'da sosyal güvenlik iyi. En önemlisi kapitalist Batı'da işçi işveren birlikte dış sömürüden payını alıyor. İsveç'teki son ilericiler bildirisini bu görüş içinde ele almak gerekir. Patron da, sermaye sahibi de, çalışan da reel gelirini birlikte artırıyorlar. Batı'da işçi ile işveren arasında sınırsal bir çıkar çatışması yok. Nüfusun %80'ini oluşturan dışarıdakileri birlikte sömürüyorlar. Yüksek katma değerli mallar ve hizmetler dünyaya pazarlanırken Batı kapitalizmi için herkes bundan pay alabiliyor. Ortalama gelir düzeyi çok yüksek olduğu için sermaye çevresinin payının daha yüksek olması fazla önem taşımıyor. Çalışanın da reel geliri artıyor, dış sömürü birlikte yürütülüyor. Son 50 yıl içindeki bütün istatistikler bu gerçeği doğruluyor. Batı kapitalizminin dünya toplam geliri içindeki payı yükselirken bütün katmanlar ile reel gelirini artırabiliyor. Batı içinde sınırsal çatışma yerini birlikte sömürüye dönüştürmüş durumda. Almanya'da, Amerika'da, Kanada'da, Fransa'da ileri teknoloji ürünü olan malların ve hizmetlerin dış satımı arttıkça işçi de işveren de borsaya yatırım yapan sermayedar da bundan birlikte yarar sağlıyor. Dünyanın %80'inin sırtından. Çelişki Batı ile diğerleri arasındaki paylaşım kavgasını gösterdiği iç özelliklerin farklılığında ortaya çıkıyor. Bozuk dünya düzeni içinde Batı'da herkes birlikte kazanıyor. Buna karşılık dünyanın %80'inde tamamen farklı sonuçlar çıkıyor. Az gelişmiş dünyanın dünya gelirinden aldığı pay azalıyor. Az gelişmiş dünya içinde gelir bölüşümü daha da bozuluyor. Çünkü az gelişmiş dünya ülkelerinde ikili yapı yaygınlaşıyor. Bir tarafta Batı kapitalizminin güç odaklarını bağımlılığını arttıran bir azınlık, öte yanda o ülkelerin çiftçisi, işçisi, memuru, kobisi, ulusal sanayi konumunda zarar gören çevreler. Batı'ya bağımlı olan çevre, Batı'nın o ülkedeki uzantısı konumundaki Batı için bir misyon üstlenmiş. Türkiye Osmanlı döneminde başlayan tanzimat sürecini son 50 yılda bu çizgide Batı karşısında ikilem yaşayan bir çizgide sürdürmektedir. Bir tarafta Batı kapitalizminin Türkiye'deki uzantısı durumunda bulunan güç odakları vardır. Bu dar çevrenin çıkarıyla Batı içindeki sömürgeci çevrenin çıkarları uyum içindedir. 90 sonrasında Türkiye'de bu çevreler denetimi tamamen ele geçirmek, Türkiye'yi Batı'daki güç odakları ile birlikte yönetmek için yeni örgütlenmeler içine girdiler. 95'te tek yanlı gümrük birliği bunun için imzalanmıştır. AB'nin yarın da Türkiye'yi tam üye olarak içine almayacağı ilgililer tarafından çok iyi bilinmekle birlikte Türkiye AB'ye tek yanlı bağlanmak için oyalanmaktadır. Öyle bağlanacaktır ki yarın ulusal çıkarlarını korumak için askerle ses çıkaramayacaktır. Yapılmak istenen budur. Zaman içinde askerin etkisini ortadan kaldıracak değişiklikler getirilmek istenecektir. Karen Fok olayında Türkiye'nin ulusal çıkarlarını savunan çevreler ile dış odakların egemenliğini savunan çevreler karşı karşıya gelmişlerdir. 95'te Gümrük Birliği'nin maddeleri aynen bugün Karen Fogg'un yazışmalarında olduğu gibi Türk halkından saklanmıştır. Türkiye'yi dış odaklarla birlikte yönetmek isteyen dar çevre, ulusal politikalar yerine dış odakların egemenliğini öngören politikalar getirmektedir. Gazeteci, üniversite hocası, bazı büyük sermaye çevreleri, bazı bürokrasi çevreleri, bölücüler, tarikatlar ilginç bir ittifak oluşturmuşlar. Bu azınlık ittifakı ilginç bir biçimde AB etrafında odaklanmıştır. Çünkü halkımız için AB dayatması olarak kabul edilen şeyler bu çevrelerin istekleriyle örtüşmektedir. PKK ve İslam'ın siyasallaştırılması, sanayinin gayrimilli hale getirilip dış odakların tekeline verilmesi, Türkiye'nin bölünmesi bu dar çevrenin çıkarınadır. Karen Fogg olayı turnusol kağıdı gibi taraflar ortaya çıkardı. Kim kimin yanında ya da kucağında bir bir ortaya çıktı. Gazetecisinden sendikacısına, iş çevrelerine, üniversite hocasına ve bürokratlarına kadar. Bugünün Said Mollaları, bugünün Rahip Firuları. Türkiye-AB ilişkilerinde bugün yaşamakta olduğumuz sorun, Türkiye'nin AB'ye girmek için ne yapması gerektiği sorunu değildir. Sorun AB'nin Türkiye'yi yarın da içine almayacak olması ve olayalaması sorunudur. Türkiye'de AB konusunda iş gören, yorum yapan ve düşünen herkesin bu gerçeği iyi değerlendirmesi gerekiyor. Aksi halde Vatan Partisi'ni kurtarmak için AB'yi bir istismar aracı olarak görüp halkı kandıranlarla, AB perspektifi ve baskısı sayesinde İslam'ı ya da PKK'yı daha kolay siyasallaştırabilirim düşüncesi içinde hareket edenlerle, bazı büyük sermaye çevrelerinin yapmak istediği gibi Türkiye'nin elini kolunu bağlar, ülkeyi Brüksel'den yönettiririm düşüncesinde olanlarla, Türkiye-AB ilişkileri tam bir çıkmazın içine sokulmaktadır. Görmemiz gereken gerçekler. 1. Türkiye-AB ilişkileri iktisadi ve siyasi olarak tek yanlı gümrük birliği düzeni yüzünden Türkiye aleyhine işlemektedir. İpler AB'nin elindedir. Bu resmen bir sömürge düzenidir ve daha fazla devam ettirilemez. Türkiye'nin durumunda olan başka bir ülke yoktur. 2. AB'nin Türkiye'ye dayattığı koşullar, Türkiye'nin nasıl kapının önünde tutulacağının açık göstergesidir. Ege'yi ve Kıbrıs'ı AB'ye bırakacaksın, ben Ermenilere soykırım yaptım diyerek toprak ve tazminat talepleri için kapıyı aralayacaksın. Kürtlere özellik vereceksin, ekonomiyi, siyaseti ve güvenliği AB'nin güdümüne terk edeceksin. AB'nin şimdilik ilişkileri geliştirmek için masanın üzerine koyduğu siyasi koşullar bunlar. 1987'den beri, yani yeni Avrupa, yeni dünya anlayışının doğmasından beri biriktirilen. Türkiye reformları AB dayatması altında yapılabilir anlayışı, siyasetin, iktisadın ve insanlığın mantığına aykırıdır. Eski Roma'nın arenasında aslanların insafına terk edilmiş köleler misali. AB'nin çok uluslu şirketlerinin tekeli altında inleyen ekonomik ve sosyal yapı. Ulusal sanayi tamamen yabancıların eline geçmiş bir Türkiye. TBMM yerine kararların Brüksel'den alındığı ve Türkiye'nin AB dışında bulunduğu bir düzen. Federasyon adı altında bölünmüş bir Türkiye. Şu anda işleyen tek yanlı yapı, önümüze konan koşullar Türkiye'yi böyle bir felakete götürmektedir. Böyle bir ortamda reform yapılabilir mi? Osmanlı'nın ıslahat fermanında olduğu gibi reform paketi acaba Türkiye'yi yeniden sevre mi götürüyor? Bu ifadenin imtiyazı Halit Refik'e ait. Gerçekten de Karen Fogg olayı ile lağım patladı, pis kokular ortalığı sardı. Aslında pis kokular uzun yıllardan beri vardı. Çünkü Türkiye-AB ilişki düzeni uygar olmayan, karşılıklılık ilkesine uymayan tek yanlı bir zemin üzerine oturtulmuştu. Türkiye hep öteki aday adayı, öteki aday oldu. Ancak bu pis kokular hep kapatıldı, hep örtüldü. Medya görmedi, aydın işitmedi, siyasetçi yalan söyledi. Sermaye çevreleri mutfakta iş pişirdiğini sandı. Ancak zemin o kadar bozuktu ki devam edemezdi ve lağım patlayıverdi. Aslında bu patlama 3-4 şiddetinde bir önce uyarı gibi. İşin üzerine gidilmez ise yarın çok büyük patlamalar olacak. Bugün ilişkiler tam bir çıkmazın içindedir. Bir yanda Türkiye aleyhine işleyen tek yanlı düzen, öte yanda halka doğruları söylemeyen siyasiler ve nihayet Türkiye üzerindeki dayatmaları yavaş yavaş gerçekleştirmeye çalışan iç ve dış odaklar. Karen Fogg olayı küçücük bir uyarı, önlem alınmaz ise çok büyük sarsıntılar olacak. Kimsenin kuşkusu olmasın. Batı'nın yeni talepleri kaçınılmaz olarak Türkiye'yi yeni denge arayışlarına götürüyor. Türkiye'nin çıkarları Batı ile çatışırken Asya ile örtüşür hale gelmeye başladı. Rusya ve Çin Amerika'nın askeri varlığının sürekli olmasına şiddetle karşı çıkıyorlar. Yine de her ikisi de Amerika'nın Irak'a askeri müdahalesini istemiyor. Irak'ın bütünlüğünü savunuyor. Avrupa Birliği ülkeleri ise Türkiye'nin Afganistan'da aktif olmasını engelleme getiriyor. Türkiye'yi dışlıyorlar. AB'ye aday yapılmış ve varsayım olarak yarın içlerine alacakları Türkiye'yi Afganistan'da istemiyorlar. Türkiye'yi Ege'den ve Kıbrıs'tan dışlamak istedikleri de en güncel bir konu olarak ortada durmakta. Amerika, Irak'a müdahale konusunda, Kuzey Irak konusunda Türkiye'nin stratejik çıkarları ile taban tabana zıt bir politika izliyor. Hem de Körfez krizinden beri, yani 10 yılı aşkın bir süredir. Amerika'nın ve Avrupa'nın Türkiye ve bölge ile taleplerine baktığımız zaman bunların Türkiye'nin ulusal çıkarı ile çatıştığını görürüz. Hatta çatışmak bir yana Türkiye üzerinden hesaplarının bulunduğunu görürüz. Şöyle ki, 1. Amerika ve İngiltere Irak'ı bölmek, Kuzey Irak'ta kukla bir Kürt devleti kurmak istiyor. İlan edilmemiş kukla devlet her şeyiyle bitirilmiş durumda. Körfez krizi sonrasında bunun altyapısını bütün ayrıntılarına kadar oluşturdular. Bu bölünme Türkiye, İran, Suriye'ye karşı, Rusya ve Çin'de şiddetle karşı çıkıyorlar. Türkiye'nin çıkarları Batı ile örtüşmüyor, bölge ülkeleriyle örtüşüyor. Kıta Avrupa'sı ise PKK'yı siyasallaştırarak Amerika ve İngiltere'nin Kuzey Irak Kürt kartına karşılık Türkiye'nin güneydoğusunda bir köprü başı tutmak istiyorlar. Almanya'nın bu konuda başı çektiği söylenebilir, hem de AB'nin potansiyel patronu olarak. PKK konusunda Türk Silahlı Kuvvetler Rusya ile 15 Ocak 2002'de bir çerçeve anlaşması imzaladı. PKK ve Çeçen ayrılıkçılar terörist kabul edildiler. Oysa Avrupa Birliği PKK'yı kesinlikle terörist kabul etmiyor, siyasallaştırıyor. Burada da Türkiye ve Avrupa Birliği karşı karşıya bulunuyorlar. AB Kıbrıs'ı Ege'yi kendisine katmak, Türkiye'den koparmak istiyor. Çünkü ileride de Türkiye'yi içine almayacak, tam üye yapmayacak. AB bundan dolayı acele ediyor. Amerika Ege konusunda Yunanistan'a yakın, Kıbrıs'ta biraz daha ılımlı ama yine de ortada değil, Yunan tarafında. Ermenistan konusunda Amerika, AB bir bütün olarak Türkiye'ye yükleniyorlar. AB parlamentosunun kararı var. Amerika eyalet yönetimlerinin kararları var. Bu konuda Türkiye ve Batı karşı karşıya. Afganistan'da Türk askerinin varlığı konusunda da AB Türkiye'ye karşı bulunuyor. 15 Ocak'ta Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Rusya ile yaptığı anlaşma ile Türkiye ve Rusya bu konuda yakınlaştı. Alt alta sıraladığım başlıklar Batı'nın Türkiye üzerinde artan taleplerinin ancak Asya ve bölge ülkeleriyle dengelenebileceğini ortaya koyuyor. Asya ile ortak çıkarlarımız daha fazla bulunuyor. Özellikle 90 sonrasında değişmeye başlayan dengeler Türkiye'yi kaçınılmaz olarak yeni arayışlara götürmektedir. Bu konuda TSK'nın inisiyatif alarak Türkiye'nin ulusal çıkarları doğrultusunda politikaları oluşturmaya başladığını görüyoruz. Türkiye Batı'dan gelen talep ve baskıları ile Asya ile dengelemek zorunda. Başka bir çıkar yol bulunmuyor. Türkiye düşmanlığı mı, Avrupa düşmanlığı mı? AB'nin Türkiye'yi içine almadan dışarıda tutarak kendisini tek yanlı bağlamasına karşı çıkanları Avrupa düşmanı olarak göstermek bugün Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu en büyük tehlikedir. Bunların içinde meseleyi göremedikleri için böyle davrananlar vardır. Ama en tehlikelisi ne olup bittiğini bildikleri halde bu tutum içinde bulunanlardır. Tek yanlı bağlanmaya karşı çıkanlar Türk işçisinin yanındadırlar. Çünkü tek yanlı bağlanma son 5-6 yılda işsizlik oranını arttırmıştır. Türk çiftçisinin yanındadır. Çünkü tek yanlı bağlanma sübvansiyonla dış ürünlerin Türkiye'yi doldurmasına, Türk çiftçisinin aç kalmasına yol açmaktadır. Tek yanlı bağlanma ulusal sanayicinin fabrikasını çok uluslu şirketlere satmasına neden olmaktadır. Tek taraflı bağlanma dış ticaret açığının ve dış borcun artmasına yol açmaktadır. Tek taraflı bağlanma, Türk ekonomisinin büyümesini engellemektedir, halk fakirleşmektedir. Tek yanlı bağlanma, Türkiye'nin dünya ile ticari ve ekonomik ilişkilerinin Brüksel'den yönetilmesine yol açmaktadır. Bütün bunlara karşı olmak, AB'ye karşı olmak değildir. AB'nin değil, Türkiye'nin yanında yer almak demektir. AB'nin Kıbrıs, Ege, Ermeni meselesi, Güneydoğu meselesi ve Avrupa ordusu konularında tek yanlı dayatmalarına karşı çıkmak, Türkiye'nin ulusal çıkarlarını korumaktır, Avrupa'ya karşı olmak değildir. Aksine Avrupa Birliği ile diğerleri gibi uygar ve karşılıklılık esaslarına göre ilişki kurmak demektir. Tek yanlı dayatmalara karşı olmayı, Avrupa'ya karşı olmak biçimine sunanlar neyin peşindeler? AB'nin Türkiye üzerindeki dayatmalarına yardımcı olmuyorlar mı? Brüksel'e fazlaca yakın olan ve son günlerde isimleri Karen Falk olayı dolayısıyla ortalıkta dolaşanları anlıyorum ya diğerleri. Demokrasi için mi? Solculuk için mi? Yoksa mevcut iktisadi ve sosyal statülerine patronların zarar vereceği korkusu mu? Türkiye'nin AB dışında tutularak AB'ye iktisadi, siyasi ve askeri olarak tek yanlı bağlanmasını demokratikleşme olarak adlandırabilir miyiz? TBMM'nin göstermelik olarak bulunduğu ve kararların Brüksel'den alındığı bir Türkiye. Çok uluslu şirketlerin ekonomiyi tamamen denetlediği, yerli sanayicinin hatta tüccarın kalmadığı bir Türkiye. Dünya ile ilişkilerinin Brüksel'e bağlandığı bir Türkiye. Dar bir büyük sermaye grubu ile Brüksel'in yönettiği bir Türkiye. Eğitim kurumlarının, basının, sağlığın, düşüncenin iç ve dış büyük sermayenin tekeline girdiği bir Türkiye. Acaba böyle bir Türkiye manzarasını özleyenler mi işi saptırarak Türkiye'nin çıkarlarını savunanları Avrupa karşıtı gösterme gayreti içindeler? Böyle bir Türkiye'de demokrasiden söz edilebilir mi? Ve tersanelerine kadar işgal edilmiş bir Türkiye'de. İşi saptırarak Orgeneral Kılıncı eleştirenler işte bu çevrelerdir. Ama güneş balçıkla sıvanmaz. İşlerin bu noktaya geleceğini 1994'te 95'te yüzlerce makalemde 3 kitabımda yazdım ve yazdıklarım çıktı. İktisadi ve siyasi sonuçları ile oligarşi 65 milyonu egemen olamayacaktır. Demokrasiye evet, sömürgeleşmeye hayır. Türkiye AB ilişkilerine bazıları sadece demokratikleşme boyutuyla bakarken bazıları da demokratikleşmeye evet ama sömürge düzeni içinde demokrasi olmaz diyerek elmalarla armutların ayrılmasını istemektedirler. Ben kendimi ikinci grupta görüyorum. Demokrasiyi uygar ve aydınlık bir toplumu hem bireyci hem toplumcu boyutlarıyla birlikte düşünüyorum. Demokratikleşme ancak karşılıklılık esasına dayalı, hukuk, iktisat ve siyaset öğelerinin dengelendiği bir ortamda sağlanabilir. Aksi halde Hindistan İngiltere'nin sömürgesiyken Yeni Delhi'de trafik daha düzenliydi. O halde sömürge düzeni Hindistan için yararlı da sonucuna varmak yanlış olur. İKV Başkanı, gümrük birliği bizi terbiye ediyor demiş. Acaba bilinçaltında böyle bir varsayım mı saklı tutuluyor diye düşünüyorum. Yoksa kızını para karşılığı kumu olarak veren birinin iyi oldu kız üstünün başını biraz düzeltti biçimine düşünmesini mi doğru bulmalıyız? Bağımlılıklar kafalarımızda, bilinçaltılarımızda toplumsal bir aşağılık duygusuna kadar sürüklenebilecek noktaya gelince bu tür yaklaşımlar normal karşılanabilmektedir. Benzer durumu Karen Falk olayında buram buram yaşadık. İsmail Cem'in batıda demokratik bir ülkede bir örneği kesinlikle görünmeyecek bir biçimde Karen Falk'a arka çıkması düşündürücüdür. Bunu yapan bir insanın daha sonra da Roma'daki maçtan sonra İtalya'yı hamasi sözlerle suçlamasının hiçbir anlamı kalmayacaktır medyatik olmaktan başka. Türkiye-AB ilişkilerinde 95'te olduğu gibi tek yanlı anlaşmalar imzalayıp örtülü bir sömürge düzenine ses çıkarmamıştır. Bunu artık halkımız da anladı, örtü kalktı, sansür kırıldı. Koşullu adaylığa evet denilmiştir. Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs, Ege, Ermeni, Güneydoğu konularındaki dayatmalarına gerekli siyasal tepkiler gösterilememiştir. Karen Fogg'un yaptıklarından sonra bile hiçbir Uygar ülkenin yapamayacağı bir biçimde kendisi korunmuştur. Bütün bunlardan sonra AB tabii ki kendisini Türkiye karşısında terbiye eden bir efendi gibi görmeye başlar. Her şeyden önce içimizdeki mandacıları ve mandacı zihniyete karşı çıkmamız gerekmiyor mu? Uygar, çağdaş, demokratik aydınlar olarak. Demokrasiyi kendisi için değil de başkaları için düşünmek demek, en başta ben bir sömürgeyim demek anlamına gelmez mi? İşçiyi, çiftçiyi, ulusal sanayiyi, politikacıyı, bürokratı, medyayı tek yanlı bağlayan bir düzen içinde demokrasi olur mu? Büyük sermayenin bir kısmının bazı dış çevrelerle birlikte ülkeyi oligarşik düzene götürdüğü bir ortamda demokrasiden söz edilebilir mi? Türkiye demokratikleşecektir. Başkaları istediği için değil, kendi halkının ihtiyacı olduğu için ama sömürge düzeni içinde değil. Toplumsal demokrasiyle birlikte halkı Avrupa Birliği'nin sömürgesi haline getirerek değil. Türkiye'nin ekonomisini, politikasını, bürokrasisini işgal ettirerek değil. Çünkü işgal altında ancak sömürge olunur. AB-Türkiye ilişkileri yavaş yavaş işgal Avrupası ile Osmanlı arasındaki ilişkileri dönmeye başladı. Bu gerçeği iyi görmemiz gerekiyor. Irak-Kıbrıs-Filistin hattında Amerika-Avrupa çekişmesi. Irak-Kıbrıs-Filistin hattındaki uyuşmazlıklar, Soğuk Savaş sonrasında Amerika ve AB'nin karşı karşıya geldiği bir hat oluşturuyor. Bu hat Irak ve Kıbrıs'ta çok net, Filistin'de ise biraz buğulu. Irak cephesi, Amerika-İngiltere ikilisi Körfez krizinin ardından Kuzey Irak'ı Bağdat'tan yavaş yavaş koparmaya başladılar. 10 yıl içinde de kendilerine bağlı bir kukla Kürt devletinin meclisi, polisi, televizyonu, parası, sigarası, gümrük kapısı ile hazırladılar. Ecevit'in ağzından işin sadece ilanı kaldı. Bu nedenle Türk Silahlı Kuvvetleri böyle bir durumu savaş sebebi olarak ortaya koymak zorunda kaldı. Kuzey Irak'taki bu olasılığa karşılık Avrupa Birliği de kıta Avrupa'sı da bu Amerikan İngiliz girişimini Güneydoğu Anadolu'dan karşılamak için son 10 yıl içinde PKK'ya sistemli desteğini sürdürdü. Siyasallaştırma çabaları bu politikanın sonucudur. Kıta Avrupa'sı Almanya, Fransa, İtalya, Güney Kürdistan'a karşılık bir Kuzey Kürdistan yaratmak istediler. Tabii ki bu operasyonun Ermenistan meselesine katkısını unutmamak gerekiyor. Avrupa Parlamentosu'nun girişimleri bunun altyapısını şimdiden hazırlamak içindir. Avrupa-Türkiye ilişkileri, Türkiye'nin AB'ye tek yanlı bağlandığı bir düzen içinde yürüdüğü için AB Türkiye'ye çok rahat bir biçimde dayatmalarda bulunabilmektedir. AB, yarın da Türkiye'yi tam üye yapmayacağı için bugün böyle bir politika izliyor. Sonuç olarak bu bölgede Amerika-AB çekişmesi Türkiye'nin sırtından ve Türkiye'nin üzerinde yürütülmektedir. Kıbrıs'ta iki tane kocaman İngiliz üssü var. Stratejik ortak Amerika bunları kendi malı gibi kullanabiliyor. AB'nin daha doğrusu kıta Avrupa'sının patronları Almanya ve Fransa bundan hiç memnun değiller. Akdeniz AB'nin iç denizi haline getirilirken Kuzey Afrika ülkeleri son 5 yıl içinde AB'nin etki alanı içine yeni bir sömürgeleşme düzeni içinde sokulurken Orta Doğu'yu egemen ve 3 kıtanın ortasındaki koca Kıbrıs adası Amerika'ya hele Türkiye'ye bırakılamaz. Türkiye yarın da AB'ye alınmayacağına göre Kıbrıs'tan kovulmalı, Türkiye ile adanın bağlantısı kesilmeli. Yarın Avrupa ordusu Kıbrıs'a Amerika İngiliz üslerinin karşısına yerleştirilmeli. Almanya ve Fransa bunun için Kıbrıs'ı hemen halletmek istiyor. İleride Türkiye'yi AB'ye alacak olsalardı zaten Türkiye'yi Kıbrıs'tan çıkartmak istemezlerdi. Aksine Avrupa ordusunu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yerleştirirlerdi. Nasıl olsa Türk ordusuna AB ordusunun bir parçası olacak ise. İşte AB 1992'de bunun için Genel Sekreter Perez de Cuellar'ın saçını başını yolmasına rağmen Kıbrıs meselesine giriyordu. Hem de uluslararası anlaşmalara aykırı olarak. Tarihler gerçekten çok ilginçtir. Amerika ve İngiltere Kuzey Irak'ı Bağdat'tan ayırmaya başlıyor yıl 92. Avrupa Birleşik Devletleri için Maastricht uygulaması başlıyor 1 Ocak 1993. Kıta Avrupa'sının büyükleri Kıbrıs'ı bu nedenle Türkiye'den koparıp içleri almak istiyorlar. Amerika ve İngiltere'ye karşı Avrupa ordusunu adaya yerleştirmek için. Ve İsrail-Filistin çatışmasına taraflar. Kuzey Irak ve Kıbrıs kadar net olmasa bile burada da kıta Avrupası ile Amerika aynı tarafta değiller. İsrail'in uzun yıllardan beri Amerika'nın bölgedeki uzantısı kabul edilmesine karşılık Filistin kıta Avrupası'ndan destek görmüştür. Filistin'in ve FKÖ'nün tanınması Arafat'ın devlet başkanı olarak kabulü kıta Avrupası kaynaklıdır. İsrail'in son saldırıları ile ilgili olarak da Bush'un uzun süre saldırılara yeşil ışık yakan tutumu ortadadır. Amerika'nın ve kıta Avrupası'nın Kıbrıs ve Irak olaylarında karşı karşıya gelmeleri AB'nin Türkiye politikasından kaynaklanmaktadır. İşin ilginç yanı her iki tarafta faturayı Türkiye'ye ödetmek istiyorlar. Soğuk Savaş sonrasının faturası Birinci Dünya Savaşı sonrasının olduğu gibi yine bize fatura edilmek isteniyor. Ancak bu defa ordularla değil sessiz darbelerle işler yürütülüyor.